ortaya çıkan proteinler, yani canlının bütün vücut fonksiyonlarını düzenleyen, onların sinemik olarak vücutlarındaki bütün artık maddeleri dışarı atması. Kuşları inceleyeceğiz. Kuşlar yeryüzünün hemen her yerinde yaşıyorlar. Kuzey kutbundan güney kutbuna kadar atmosferde binlerce kilometre karelik alanda yayılmış vaziyetteler. 10 binden fazla türleri var ve kendi türlerine özgü özellikleri var. Omurgalılar sınıfına ait bir canlı kuşlar ama diğer omurgalılara hiç benzemeyen kendisine özel eşsiz fizyolojileri ve anatomilerine sahipler. Bu haftaki bölümümüz kuşlara hoş geldiniz. Kuşlar omurgalı sınıfına dahil olan bir canlı grubu. Omurgalı sınıfında, yani vücutlarının sırt bölmesinde baştan aşağı uzanan sinir demetlerinin çevresinde sert kemiksi bir tabaka var. Yani omurgaları var. Şimdi kuşlarla beraber aynı omurgaya, yani omurgalılar sınıfına dahil olan mesela sürüngenler var. Mesela memeliler var, mesela amfibiler var, mesela balıklar da var. Şimdi bu canlıların içerisinde kuşlar, her ne kadar evrim teorisyenleri bu canlıların birbirine evrimleştiğini, özellikle sürüngenlerin kuşların atası olduğunu iddia etseler de aslında gerçek böyle değil. Kuşların kendisine özgü vücut tipleri var. Mesela derilerindeki tüyler. Bu tüyler tamamen kuşlarda bulunan, başka hiçbir canlı grubunda bulunmayan özel proteinlerden üretiliyor. Ve bu sayede oldukça hafif, birbiri üzerine kenetlenmiş ve uçmak için elverişli aerodinamik kanat ve deri yapısına sahip oluyorlar. Çeşitli boylara sahip kuşlar. Mesela en küçük kuş 5 santimetrelik boyuyla arı sinek kuşu. Arı sinek kuşu 5 santimetrelik boyuyla. En yüksek kuş da, en yüksek boya sahip kuş da 2.7 metre boyuyla deve kuşu. Çevremde de çeşitli boy ve tipte kuşlar görüyorsunuz. Şimdi kuşların gagalarına baktığınızda oldukça mukavemetli, sert, keratin adı verilen proteinden üretildiğini ve çeşitli tiplerde olduğunu görüyoruz. Charles Darwin, ispinoz kuşlarına bakarak Galapagos adalarında onların gaga yapılarındaki farka göre evrim teorisini ortaya atıyor. Fakat her kuşun gaga yapısı kendi DNA'sında zaten kodludur ve daha embriyo halinde yumurtanın içerisindeyken o koda göre o gaga zaten şekillenir. Daha sonra yumurtadan çıkan bir kuşun buradaki gördüğünüz gibi çeşitli tipteki gagaları yaşadıkları hayatta sonradan şekillenmez veya yaşadıkları hayata göre yavrularına aktarılmaz. Dolayısıyla Darwin'in evrim teorisinin çıkış olarak kabul edilen Galapagos adası ziyaretinde ispinoz kuşlarının gagalarındaki farklar hiçbir şekilde sonradan oluşmamıştır. Sonradan doğa koşullarıyla vesaire şekillerle veya etmenlerle gagaların tipleri veya kuşların vücut tipleri değişmemiştir. O Galapagos'taki o ispinoz kuşu türünün kısa olan gagası zaten geninde, zaten soyunda öyle olduğu için o canlı o şekilde yumurtadan çıkar. Diğeri daha uzun olan, gagalı olan zaten soyu öyle olduğu için, genleri öyle olduğu için o şekilde yumurtadan çıkar. Zamanla doğa koşullarına göre gaga tipleri değişmemektedir. kuşların kendisine ait özelliklerinden birisi de çok keskin görüş güçleri. Mesela baykuşlar gece görebiliyorlar. Yine yırtıcı kuşlardan kartal tam 5 kilometre yukarıdan bir tavşanı görebiliyor. Mükemmel derecede yüksek megapiksel sayısı ve o megapikselde de ayrıntıları görebilme kabiliyetine sahip. Bunun nedenini araştırdığında bilim insanları insan gözüyle karşılaştırıyorlar ve bazı yüksekte uçan ve avlanan kuşların göz yapısıyla birebir incelemeye tabi tutuyorlar. Aralarındaki anatomik ve fizyolojik farklılıkları görmeye çalışıyorlar. Fovea adı verilen bir bölüm var. İnsan gözünde de var, kuşlarda da var. Birçok hayvanın gözünde de var zaten. Bu retinada görüntünün netliğinin algılandığı bölüm olarak adlandırılıyor. Mesela insan bir şeyi okurken veya bir araba sürerken fovea'da netleşen görüntü sayesinde bunları yapabiliyor. İşte bu fovea denen ve bir milimetrenin binde biri boyutundaki alanda 12 ila 50 arasında hücre barındıran, yani milimetrenin binde birinde 50 tane hücre olan çok yoğun bir alan bu fovea. İnsanda bir tane varken kuşlarda, özellikle yırtıcı kuşlarda 2 tane var. 2 foveası olan 2 çift gözle mükemmel derecede görüş açısına ve uzaklığına sahipler. Çok küçük, dar bir alanda mükemmel bir megapiksel sayısına ulaşıyorlar. Bu yine başka canlı gruplarında olmayan çok özel ve kuşlara has Allah'ın yaratmış olduğu bir özellik. Kuşlarla sürüngenlerin akraba olduğunu iddia eden evrim teorisyenleri ve dört ayaklı tetrapod adı verilen sürüngenlerden, dinozorlardan evrimleşerek günümüzdeki kuşların olduğunu hep her kaynaklarında yazarlar. Bunun bir gerçekmiş gibi olduğunu insanlara göstermeye çalışırlar, çabalarlar evrim teorisyenleri. Aslında gerçek böyle değildir. Bakın bunun en belirgin örneği sürekli yıllardır spekülasyonunu yaptıkları Archaeopteryx isimli soyu tükenmiş ve yaşı 150 milyon yıl olan bir kuş. Archaeopteryx'in dinozorla kuş arasında bir ara form olduğunu, işte ağzında dişler olduğunu, ellerinde pençeleri olduğunu, kanatlarında pençeleri olduğunu hep söylerler. Ve bunun Archaeopteryx'in bir kuş olmadığını, onun uçan bir dinozor ile kuş arasında ara geçiş formu olduğunu iddia ederler. Hatta onun uçamayan bir tür olduğunu da söylerlerdi zamanında. Fakat bakın, 1997 yılında en son bulunan Archaeopteryx fosilinde Lades kemiği diye adlandırılan veya sternum olarak adlandırılan uçucu kuşlarda bulunan özel bir kemiğin Archaeopteryx'te olduğu görüldü. Dolayısıyla uçan bir kuş olduğu anlaşılmış oldu Archaeopteryx'in. Bunun üzerine birçok evrimci kaynak söylemlerini değiştirerek Archaeopteryx'in bir ara form olmadığını, sadece yaşayan soyu tükenmiş en eski kuş olduğunu anlatırlar. Onu söylemeye çalışırlar. Bunun en belirgin örneklerinden birisi de bakın Ege Üniversitesi'nin Omurgalılar Sistematiği kitabının 165. sayfasında Archaeopteryx lithographica, bahsettiğimiz en eski kuş olan Archaeopteryx'i zamanında ara form olarak adlandıran evrimcilerin, bakın, devletin üniversitesinde, Ege Üniversitesi'ndeki kaynağında nasıl anlatıyor? Archaeopteryx lithographica, Almanya'da Baviera bölgesinde üst Jura devrinde alt tabakalarında bulunmuş fosil bir kuştur. Boyu yaklaşık 50 cm kadardır, diyor Ege Üniversitesi Omurgalılar Sistematiği kitabı. Ege Üniversitesi'nin kitabındaki bu metin bize artık Archaeopteryx'in evrim teorisyenlerinin iddialarını, ondan ihtiyaçlarını karşılamadığını net bir şekilde göstermektedir. Sadece bu değil. Bakın, 2013 yılında Çin'de çok önemli bir kuş fosili daha bulundu. Bunun adı da Auronis igzui idi. Ve bu kuşun Archaeopteryx'ten 15 milyon yıl daha yaşlı olduğu paleontologlar tarafından tespit edildi. Dolayısıyla Archaeopteryx'e zamanında ara geçiş formu, o bir kuş değil de dinozorla kuş arasında bir yapı olarak anlatan bilim insanları, paleontologlar, artık Archaeopteryx'in kuş olduğunu söylediklerinden sonra bir de 165 milyon yıl yaşında, ondan 15 milyon yıl daha yaşlı olan yeni bir fosil bulundu 2013 yılında. O da günümüz kuşlarıyla aynı yapılara sahip, aynı fizyoloji, tüy ve telek yapısına sahip bir canlıya aitti. Yani fosillerin tamamı evrim teorisinin karşısında ve onların yapmış olduğu yanlış lansmanları, yanlış tanıtımları, yanlış iddiaların tamamını çürütecek tarzda oluyor. Bu ya ilk bulundukları anda ya da belli bir müddet sonra anlaşılıyor, gerçek ortaya çıkıyor. Kuşlarla sürüngenler arasındaki bir diğer fark da onların deri yapısı. Bakın, kuşlarda gördüğünüz gibi onun uçmasını yarayan ve derisinin dışarıdaki sıcaklık farklılıklarından korunmasını yarayan çok özel tüy ve telek yapısı var. Sürüngenlerde ise keratinden yapılmış pullar var. Kuşlarda pul bulunmaz, sürüngenlerde de tüy, bunlardaki gibi uçmaya yarayan, birbiri üzerine özel asimetrik şekilde geçişlere sahip olan tüyler, telek yapılar bulunmazlar. Bakın, kuşlar doğada ilk var olmuş, en eski daha doğrusu var olan sabit vücut sıcaklığına sahip canlılar. Sürüngenler ise dış ortamın sıcaklığından direkt etkilenen, bundan dolayı da kış uykusuna yatan canlılardır. Kuşlar metabolizma hızları çok yüksektir kuşların. Sürüngenlerin ise o öyle bir yüksek metabolizma hızına sahip değildir metabolizmaları. Kuşların dikkat ettiğiniz gibi görme kabiliyetleri, omurga yapısı, ayak yapısı, kemik yapısı tamamen havada uçmaya ve yere konmaya özgü bir yapıdadır. Sürüngenlerin ise yerde sabit kalmaya, kendi dengesini özellikle yürürken ve koşarken iyice korumaya yönelik anatomik yapıları vardır. Derileri onları dış ortamdaki darbelerden ve sıcaklıktan korumak üzere pul gibi kalın, bir urba gibi zırh halindedir. Fakat kuşlarda madde çok hafiftir. Onun kilometrelerce kimi zaman yukarıda uçarken daha rahat etmesi, daha az yük taşıması için özellikle hem aerodinamik hem de hafif bir malzeme olması özelliğindedir. Sürüngenlerde 1 ile 7 milyar arasında DNA harf sayısı varken kuşlarda bu sayı 1 ila 2 milyar arasındadır. Kısacası genetik açıdan ve anatomik açıdan kuşlarla sürüngenler arasında pek çok farkı saymak mümkün. Ama en önemlilerinden birisi de kuşların akciğer yapısıdır. Kuşlar sürekli temiz havanın içerisine girdiği aviyen tipi akciğer yapısına sahiptirler. Bu sayede çok yüksek enerji ihtiyacı, dolayısıyla oksijen ihtiyacını karşılamak için akciğerde her zaman için temiz hava bulunur ve temiz hava sürekli kanı temizler. Ve kalp sürekli çok hızlı bir şekilde devinim yapması için hızlı hızlı atar. Ve vücut sıcaklığı da sabit bir şekilde korunur. Sürüngenler ise kısa bir böyle sprinter koşucusu gibi bir patlama halinde enerjisini harcayarak çok yüksek hızlara ulaşabilir. Fakat hemen akabinde vücudunun soğumasını kendisi yapamadığı için dinlenerek hemen yavaş ve sakin moda geçmek durumundadır. O yüzden sürüngenlerin tamamında genelde sabit ve hareket etmeyen bir yapı görülür. Bu onların dış ortamdaki sıcaklığı kendi vücut sıcaklıklarıyla dengeleyememesinden kaynaklanmaktadır. Yani kendi vücutlarındaki sıcaklığı sabit tutamadıklarından dolayı hararet yapmaması için hemen dinlenmeli ve vücut sıcaklığını düşürmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde hayatta kalamamaktadırlar. Evet, gördüğünüz gibi her canlı grubunu Allah kendisine ait özellikleriyle yaratmakta ve milyonlarca yıldır hiç değişmeden hayatlarına devam etmektedir. Eşsiz özelliklerini anlattığımız kuşlar bölümünün sonuna geldik. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Hoşça kalın. Ortaya çıkan proteinler, yani canlının bütün vücut fonksiyonlarını düzenleyen, onların senelik olarak vücutlarındaki bütün artık maddeleri dışarı atması